Ayrım 20.
Sayfa 395. Braille alfabesi ve bu yazıyla basım yöntemleri. Braille alfabesinde her harfin kapladığı alan aynıdır ve harfler kısa kenarı üzerine oturmuş bir dikdörtgen görünümündedir. Harfler bu yerlere en fazla 6 tane nokta kabartılarak yazılmaktadır. İşte bazı kuruluşların adlarında geçen 6 nokta ifadesi yazının bu özelliğinden gelmektedir. Dikdörtgen içinde noktalar alt alta üçerli yan yana iki sıradan meydana gelmektedir. Her dikdörtgendeki yerleri sabit bu noktadan her birine bir numara verilerek simgeler daha kolay ifade edilebilmektedir. Dikdörtgendeki sol sıranın üstündeki nokta 1, onun altındaki 2 ve en alttaki 3, sağ sıranın üstündeki 4, onun altındaki 5 ve en alttaki 6 numaralı noktalardır. Bu yöntemle alfabe elde edilirken önce üst tarafta yer alan 1, 2, 4 ve 5 numaralı noktalar kullanılmıştır. Şöyle ki, A eşit 1, B eşit 1, 2, C eşit 1, 4, D eşit 1, 4, 5, E eşit 1, 5, F eşit 1, 2, 4, G eşit 1, 2, 4, 5, H eşit 1, 2, 5, I 2, 4, J eşit 2, 4, 5. Bu şekilde J harfine kadar harfler üretildikten sonra aynı harflere bu kez 3 numaralı noktalar eklenerek alfabenin K harfinden T harfine kadar olan harfleri ortaya çıkarılmıştır. Buna göre K 1, 3, L 1, 2, 3, M 1, 3, 4, N 1, 3, 4, 5, O 1, 3, 5, P 1, 2, 3, 4, Q 1, 2, 3, 4, 5, R 1, 2, 3, 5, S 2, 3, 4, T 2 3 4 5. Alfabenin T harfine kadar olan harfleri bu şekilde ortaya çıktıktan sonra başta belirttiğimiz alfabenin temel simgelerine bu kez 6. noktalar eklenerek geri kalan harfler ortaya çıkmıştır. Buna göre U 1 3 6, V 1 2 3 6, X 1 3 4 6, Y 1 3 4 5 6, Z 1 3 5 6. Braille alfabesinin geliştirilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıkan şimdiki Türkçe Braille alfabesinde yukarıda sunulan alfabenin dışında kalan harfler I harfi hariç en başta sunulan temel simgelere 3. nokta eklenmeden 6. noktanın eklenmesiyle elde edilmiş harflerdir. Yani Ç 1-6, yumuşak G 1-2-6, Ş 1-4-6, Ü 1-2-5-6, Ö 2-4-6, I 3-5. 6 noktanın bu şekilde üretilen permütasyonundan noktaların hiç yazılmadığı şekil dahil, yani boşluk, 63 simge elde edilmektedir. Yalnızca bu 63 simge kullanılarak hemen hemen bütün büyük dillerde alfabeler geliştirilmiştir. ABD Kongre Kütüphanesi'nin Ulusal Körler ve Fiziksel Özürler Bölümü ve UNESCO'nun işbirliğiyle geçtiğimiz yıllarda Dünya Braille Kullanımı adıyla bir kitap yayımlanmıştır. Bu kitapta kullanılan bilgiler 144 ülkedeki ilgili kuruluşlara gönderilen anketler sonucunda elde edilmiştir. 85 ülke ne tür Braille alfabesi kullandıklarını, konuşulan belli başlı dilleri ülkede Braille kullanımını izlemekle görevli merciyi içeren bilgilerle söz konusu ankete cevap vermiştir. Bu kitapta ayrıca 71 Braille alfabesi şemalar halinde yer almıştır. Ayrıca Dünya Körler Birliği Yönetim Kurulu'nun 1991 yılında Hong Kong'da yaptığı toplantıda dünya çapında Braille kullanımının çeşitli sorunların çözülmesi, uluslararası uyum sağlanması ve gerektiğinde danışmanlık yapabilecek bir Dünya Braille Danışma Komitesi oluşturulmasını kararlaştırmıştır. 6 noktadan elde edilen bu sınırlı sayıda görünen topu topu 63 simge ile tüm düz yazı ihtiyaçları karşılanmakla kalmamakta, her türlü matematik, fen, bilgisayar, yazılım ihtiyaçları karşılanırken en zor müzik partisyonları bile yazılabilmektedir. Birbirinden çok farklı sistemler için aynı simgelerin kullanılıyor oluşu kuşkusuz bazı sıkıntılar yaratmaktadır. Örneğin Braille yazısını bilmeyen birisinin kağıdın üzerinde duran kabartma yazının ne olduğunu kestirmesi mümkün değildir. Bu simgeler Arapça, Çince, Japonca, Türkçe bir yazı olabileceği gibi bir bilgisayar programı ve hatta bir senfoninin notaları bile olabilir. Birbirinden son derece farklı bu sistemlerin kendilerine özgü geçiş işaretleriyle ayrılması mümkün olabilmektedir. Yine de kimi ihtiyaçlar için 63 simgenin yeterli olmadığı, en azından kullanımda yer yer karışıklıklar çıkardığı şikayetleri dile getirilmekte, bu nedenle 6 noktanın örneğin 3. ve 6. noktalarının altına gelecek şekilde 7 ve 8. noktaları ekleyerek 8 noktaya çıkarılması görüşü savunulmaktadır. Düz yazı için hemen hemen olanaksız görülen bu uygulama örneğin bilgisayar yazılımında kullanılmaktadır. Büyük bir rastlantı eseri olarak 8 noktanın permütasyonu 250 etmektedir. Yani 8 noktada kabartmalı yazılan 256 karakter elde edilebilmektedir. Bu rakam bilgisayar alfabesi olarak nitelenen ASCII tablosundaki karakterlerin sayısına eşittir. Böylece ASCII tablosundaki 256 karakterin hepsine kabartma yazı olarak bir karşılığı bulunmaktadır. 1951 yılında UNESCO tarafından düzenlenen Braille konferansında alınan kararlar arasında bütün dillerde aynı sesli ve sessiz harflerin aynı işaretlerle gösterilmesi, Braille alfabesi bulunmayan diller için alfabe geliştirilmesi de bulunmaktadır. Alfabeler fonetik esasa göre geliştirildiği için bir kör kendi dilinden farklı bir alfabe kullanan yabancı bir dili öğrenmeye başladığında bu sayede yeni başlayan harflerin yazılışını öğrenmek zorunda kalmamaktadır. Bu durum körler arasında yabancı dil öğrenimini kolaylaştırıcı bir etmen olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz böyle bir kolaylığın pratikte yararının olabilmesi için öğrenilecek yabancı dillerde uygun miktarda öğretim malzemesinin bu yazıda mevcut olması gereklidir. Ana dili Türkçe olanlar için yabancı dilleri öğreten kabartma materyal maalesef oldukça sınırlıdır. İşaret sayısının yetersizliğinin yanı sıra Braille yazısının yarattığı önemli başka bazı sorunlar daha vardır. Kitap basımında sorunlar kabarıklığı tutabilecek kadar kartonun kalın olması ve noktaların kartonun iki tarafında birden ortaya çıkardığı toplam kabarıklık dolayısıyla kitap ya da malzemenin oldukça fazla yer tutması, her kitabın ya da yayının Braille kopyasının bulunmaması, okuma hızının genel anlamda düşük oluşu bu önemli sorunlar arasındadır. Braille yazısıyla hazırlanmış bir sayfa, normal yazılı bir sayfanın ancak üçte biri ile yarısı arasında bir kısmını kapsayabilmektedir. Normal yazıyla yazılmış bir sayfanın kabartmaya çevrilmesi için genellikle birden fazla sayfa gerekmektedir. Buna ek olarak kağıdın genellikle iki yüzüne kabartılarak yazılan Braille yazısının yüzey üzerinde uzun süre kalabilmesi, silinmemesi için kağıdın normalden kalın ve sağlam olması gerekmektedir. Bu durum kağıt maliyetini yükseltmektedir. Yazının çok yer kaplaması, kağıdın kalın olması ve sayfanın her iki tarafının da kabartılmış noktaların yarattığı toplam şişkinlik, kitapların hacminin büyümesine neden olmaktadır. Bir kitabın kabartma baskısı normal kitaptan aşağı yukarı 20 kat büyüklükte bir hacime sahiptir. Normal kalınlıkta bir mürekkep baskılı kitap kabartmaya çevrildiğinde 3 ciltten oluşmakta ve kitaplıkta yüksekliği ve derinliği yaklaşık 30 santim, genişliği yaklaşık 20 santim olan bir yer işgal etmektedir. Bir kitabın kabartma nüshalarının sayısının çoğunlukla normal baskıdan daha az oluşu ve üretimin emek yoğun gerçekleşmesi, kullanılan teknolojinin özelliğiyle amortisman, işletme giderleri ve kağıt maliyetinin yüksek oluşuna neden olmaktadır. Önceleri Braille kitaplar son derece ilkel bir yöntemle basılmıştır. Bu yöntemle önce noktalar pirinç levhalar üzerine çekiçle tek tek vurularak kabartılmakta, daha sonra karşılıklı iki sayfanın levhaları arasına sıkıştırılıp, preslenen kağıtlar parlatılmakta ve kurumaya bırakılmaktaydı. Herhangi bir harfin yanlış yazılması durumunda o harfin noktalarının tek tek çekişle düzleştirilmesi ve yeni nokta ya da harfin yazılması gerekmekteydi. Bir sayfalık metinde iki ya da üçten fazla yanlış yapılmışsa bu sayfanın yeniden yazılması düzeltilmesinden daha kolay olmaktaydı. Braille kitaplar önceleri kağıdın tek yüzüne basılarak üretilmiştir. Sonraları satırlar aralıklı olarak sayfanın ön yüzüne yazılmakta ve sayfanın arkasındaki satırlar diğer taraftaki iki satırın arasına gelecek şekilde yerleştirilmektedir. Bu şekilde kağıdın iki yüzünden de yararlanılma yoluna gidilmiştir. Bu yönteme İngilizce'de iki satır arası anlamına gelen interline yönetimi adı verilir. Basım tekniği daha da geliştirilerek bu kez arka sayfanın noktaları ön sayfanın noktaları arasına gelecek şekilde kağıt üzerinde neredeyse hiç boşluk bırakmaksızın basılmaya başlanmıştır. Bu yönteme yine İngilizce'de iki nokta arası anlamına gelen interpoint yöntemi denir. Interpoint yöntemi kağıtta eskiye göre %30 oranında bir tasarruf sağlamaktadır. Rose, 1970. Tekniğin ilerlemesiyle bu kez noktaları sabit yerlerine basan 6 tuşlu çinko kalıp hazırlama makinesinde çinko levhalar kullanılarak hazırlanan kalıplar normal yazı basan matbaanın rotatifine benzer bir makineye dizilerek karşılıklı iki sayfanın levhaları arasından geçirilen ve sıkıştırılan kalın kartonlara basılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle kabartma yazılı kitap üretimi epeyce hızlanmışsa da ülkelerdeki normal kitap basımıyla karşılaştırıldığında oldukça sınırlı bir hizmet olarak kalmıştır. 1960'lı yılların başında IBM firması Amerikan Körler Basım Evi'ne APH bir bilgisayar hediye etmiştir. Bu bilgisayarla o zaman bilgisayar programcılığında kullanılan delikli kartlara yazılan metinleri düzeltme kolaylaşmıştır. 1970'lere gelindiğinde bu kez dijital olarak bantlara kaydedip bu bantlardan baskı makinelerine doğrudan metinleri aktarmak mümkün olabilmiştir. 1970'li yılların başlarında hemen hemen ABD'deki bütün Braille basım evleri bilgisayarlı basıma geçmiştir. Almanya, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin bilgisayarlı basıma geçmeleri de hemen hemen aynı zamana rastlamaktadır. Son gelişen teknolojiyle metinler ya klavye üzerinde ya da disketle bilgisayara aktarılmakta, kontrolleri yapıldıktan sonra hatasız bir şekilde çinkoya basılmaktadır. Bu şekilde eskiyle karşılaştırıldığında Braille basım 5-8 kat artmıştır. 1980'li yıllarda bu alana kişisel bilgisayarların girmesiyle kitap, dergi, gazete gibi kabartma yayınların süratli bir şekilde çıkması mümkün olabilmiştir. Çeşitli hızlarda baskı yapılabilen kabartma yazıcılar sayesinde saniyede 800 karaktere kadar kağıdın iki tarafına basabilen hızlı makineler bugün körlerin artan bilgi edinme ihtiyacını karşılamada büyük bir öneme sahiptir. Bütün bu gelişmelere karşın kabartma kitap üretimi bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri için bile hala ciddi bir sorun olma özelliği göstermektedir. Dünyada yapılan son tahminlere göre 75 milyon civarında kişi gerek körlük gerekse diğer özürler yüzünden normal yazı kullanacak durumda değildir. Buna karşılık bu kimselerin okuyabileceği şekilde hazırlanmış materyalin sayısı dünyada yayımlanan kitapların küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Örneğin Danimarka'da yapılan bir araştırma görme özürlülerin ülkede yayımlanmakta olan roman, öykü ve benzeri edebi yapıdan ancak %2'sine ulaşabildiğini ortaya koymuştur. ABD'de 1931 yılında çıkarılan bir yasa ile Kongre Kütüphanesi'ne bağlı olarak kurulan Körler ve Fiziksel Özürlüler Bölümünün kuruluşundan bu yana sağlanan gelişmelere karşın yılda ancak 2000 civarında kendi üretimi ve 800 kadar Kongre Kütüphanesi'nin bu özel bölümü için gönüllüler tarafından tek kopya ya da sınırlı sayıda kopyalı olmak üzere kabartma kitaplar üretilebilmektedir. Bu rakamlar ülkede bir yılda yayımlanan ortalama 100 bin normal mürekkep baskılı kitap ile karşılaştırıldığında önemsiz kalmaktadır. Ancak 1990 yılında çıkarılan ve özürlülere yönelik ayrımcılığı tümden yasaklamayı amaçlayan Özürlü Amerikalılar Yasası'nın bir uzantısı olarak eyaletlerin çoğunda kabul edilmiş olan Braille kanunlarıyla basılan her kitap ya da yayının yayıncısı tarafından körlerin kullanabileceği şekillerde de bulundurulması zorunluluğu bu konuda umut verici bir gelişme olarak görülmektedir. Artık Braille kitaplar ya tarayıcı scanner aygıtıyla okunarak ya da mürekkep baskı yapmış olan yayın evinden kitabın diski sağlanarak bilgisayarlı matbaa makinesine gönderilmekte. Eğer kitap çok nüshalı olarak basılacaksa önce bilgisayarlı çinko kalıp hazırlama makinesiyle çinko kalıplar hazırlanmakta ve bu kalıplar rotatife dizilerek saatte 30 bin sayfaya kadar basabilen matbaa makinelerinde çoğaltılmaktadır. Eğer kitap az nüshalı olarak hazırlanmak isteniyorsa, bu kez çinko kalıp kullanmadan doğrudan doğruya çeşitli hızlarda ve modellerde yapılmış olan kabartma yazıcılara, printer gönderilerek doğrudan kağıda basılmaktadır. Basıldıktan sonra ciltlenerek okuyuculara ve kütüphanelere gönderilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin girmesiyle kolaylaşmış ve ucuzlamış olmasına karşın Braille kitap üretimi hala son derece yetersizdir. Kitap optik okuyucu yardımıyla bilgisayar diline çevrilen mürekkep baskılı kitaplardaki yazılar bir kabartma yazı tercüme programı tarafından Braille yazıya dönüştürülmekte ve Braille yazı basan yazıcılara gönderilerek sayfalar hızlı bir şekilde çıkartılabilmektedir. Bugün artık Braille basım işlerinde çalışan kimselerin çıkan metinleri kontrol etmenin dışında basım sürecinde Braille yazısını bilmeleri gerekmemektedir. Kitap basımında geçmişte kullanılan teknolojileri bile yeterince değerlendirememiş Türkiye gibi ülkeler, doğal olarak teknik ve diğer gelişmelerin önemini kavrayamamış, bu konuda gerekli önlemleri alma ihtiyacı bile duymamıştır. Oysa bazı ülkelerde körler okulları çevrelerinden gönüllüler toplayarak kitapların tek tek kabartma ve yazı makinesiyle yazıldığı dönemde bile bu gönüllülere kitap yazdırma yoluna gitmiştir. Hatta bazı ülkelerde hapishanelerdeki mahkumlara kabartma yazı öğretilerek kitapları kabartmaya çevirmeleri sağlanmıştır. Kuşkusuz Braille kitap üretiminin arttırılması konusunda önlemler almak görevi de devlete düşmektedir. Bunun için dünyada çeşitli uygulamalar örnek gösterilebilir. Örneğin İsveç'te hükümet 1969 yılında %50 hissesi devlete ait olan İsveç Eğitim Ürünleri Limited şirketi adıyla bir şirket kurdurmuş ve bu şirkete diğer bazı ürünler arasında kabartma kitap üretimi görevi vermiştir. NLS 1983 sayfa 117 sayfa 146 238 395 İngiltere'deki durum Verdon raporu 1972. Yazılmış Braille sayfalarının çoğaltılması için normal yazıdaki fotokopinin karşılığı olarak termoform adında bir teknik kullanılmaktadır. Bu yöntem kabartma yazılmış bir sayfanın aynı adı taşıyan makinede bulunan düzgün yüzey üzerine konması ve sayfanın üzerine ısıtıldığında yumuşayıp alttaki kalıpta bulunan noktalara göre şekil alabilen özel bir plastik kağıt sayesinde kabartma sayfanın kopyalarının alınması esasına dayanmaktadır. Bu yöntem kullanılarak birkaç saniyede bir sayfanın kopyasını almak mümkündür. Isınarak şekil almış bu plastik kağıtlar soğumaya bırakılır. Bu yöntemle okullar ve kütüphanelerde Braille makinesiyle tek kopya halinde yazılmış kitapların asılları arşivde tutularak termoform kopyalarının okuyuculara sunulması sağlanmaktadır. Ne var ki kullanılan kağıdın plastik oluşu yüzünden parmakla okurken bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Parmağın plastik kağıt üzerinde hareketi oldukça zor olmakta, bu da yavaş okunmasına ya da zamanla okuma zevkinin azalmasına neden olmaktadır. Kağıdın kalın oluşunun yarattığı şişkinliğe bir parça engel olabilmek için İngiltere gibi bazı ülkelerde bir ara kitap basımında normal, ince fakat sağlam bir kağıt üzerine noktalar kabartılmak yerine kağıt üzerine nokta şeklinde sıcak plastik püskürtme yöntemi kullanılmıştır. Ne var ki bir süre sonra plastik noktaların yine de zayıf kalan kağıdın şeklini bozmasına, zor okunur hale gelmesine engel olunamamıştır. Braille yazısının yukarıda değinilen sorunlarından birisi okuma hızının nispeten yavaş oluşudur. Braille yazısı en kolay şekilde iki elin işaret parmakları birlikte kullanılarak okunmaktadır. Soldan sağa doğru olan satırı okumaya iki parmak birden başlar. Satırın ortalarında bir yerde sağ elin işaret parmağı aynı hızda satırın sonuna doğru okumayı sürdürürken, sol işaret parmağı hızla bir sonraki satırın başına gider ve orada sağ işaret parmağının gelmesini bekler. Hızla bir alt satırın başına atlayan sağ işaret parmağının zaman kaybetmeden gideceği yeri bulması böylece kolaylaşmış olur ve iki parmak birlikte yeni satırı okumaya başlar. Burada gözle okumakla parmakla okumak arasında önemli bir farkın olduğunu belirtmek gerekmektedir. Gözle kelimeler bir bütün olarak görülürken dokunma duyusunun böyle bir olanağı yoktur. Parmak ancak kapladığı alan kadar bir yüzeyi kavrayabilmektedir. Bu nedenle çoğu durumda parmak kelimenin sonuna geldiğinde ancak anlam kavranabilmektedir. Bu durum gözle okuma ile karşılaştırıldığında parmakla okuma hızını nispeten düşürücü bir etki yapmaktadır. Örneğin göz ile ortalama okuma hızı dakikada 150-300 kelime ise istisnaları bulunsa da kabartma okuma hızı ortalama 90-120 kelimedir. ABD'deki kimi körlerin dakikada 300 hatta 600 kelimeye kadar okuyabildiklerini iddia edenler bulunmaktadır. Normal yazıda olduğu gibi kelimelerdeki bütün harflerin yazılmasıyla çok yer kaplayan, kullanılan kağıdın normalden kalın olduğu kabartma yazı, hem kitapların daha kalın olmasına hem de okuma hızının yukarıda belirtilen nedenlerle düşmesine neden olmaktadır. Bu düşünceden hareketle pek çok dilde steno benzeri kısaltma sistemleri geliştirilmiştir. Türkçe'ye uygun bir kısaltma sistemi 1954 yılında Gazi Eğitim Üstüsü Özel Eğitim Bölümü ve Ankara Körler Okulu'nun işbirliği ile geliştirilmiştir. Önceleri 220 işaretten oluşan Türkçe kısaltma sistemi, yıllar içinde görülen eksiklikler, ortaya çıkardığı karışıklık ve sorunlar yüzünden 1973 ve 1975 yıllarında gözden geçirilmiş, karışıklıkların önüne geçilememesi üzerine 1980'li yılların sonlarında köklü değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Büyük umutlarla yapılan bu önemli değişiklik Türkçe kabartma yazının sorunlarını çözmek bir yana, ülkemizdeki körlerin okur yazarlık konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu konuya kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıca değinilecektir. Kısaltma sistemleri bir taraftan kullanılan kağıtta %25-60 tasarruf sağlarken, diğer taraftan okuma hızının buna paralel olarak anlama yeteneğinin artmasını ve gelişmesini getirmektedir. Ne var ki yukarıda belirtildiği gibi malı kabartma yazısıyla en hızlı okuyanlar bile görenlerin gözleriyle eriştikleri ortalama hızın gerisinde kalmaktadır. Enç 1972 sayfa 87-93. Kabartma yazıyı yazmak üzere çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bu araçların en yaygını ve en yalın olanı kabartma yazı şablonu, tableti ve kalemidir. Barbie'ye geliştirdiği yazısının yazılabilmesi için bir tablet ve kalem de geliştirmiş ve noktaları aşağıya doğru kabarttıktan sonra kartonu ters çevirip tersten okumayı keşfetmiştir. Günümüzdeki tabletler genellikle alüminyum ya da başka hafif metallerden olabileceği gibi plastikten de yapılmaktadır. Bu tabletler açılıp kapanabilen, arasına kağıt sıkıştırılan cilbent benzeri bir gereçtir. Bunlar üzerindeki satır sayısına veya her satırdaki harf sayısına göre çok çeşit boyutlarda dünyanın pek çok yerinde üretilmektedir. Tabletin bir yüzüne satırlar halinde dar kenarı üzerine oturtulmuş dikdörtgen altı noktalı delikler yan yana dizilir. Tabletin öteki kanadında ise bu dikdörtgen deliklerin tam altına gelecek şekilde altışar noktalık çukurlar sıralanmıştır. Kabartma yazı kartonu tabletin arasına yerleştirilir. Tahta saplı, küt uçlu, çivi benzeri kalemle bu kağıt üzerine nokta yerlerine basılarak öteki tarafta kağıtla kabartma noktalar halinde harflerin çıkması sağlanır. Kağıt üzerinde yazı aşağıya doğru çıkacağından tabletle bu yazı sağdan sola ters olarak yazılır. Yazıldıktan sonra kağıt ters çevrilerek bu kez üst üst tarafa gelen harfler soldan sağa doğru okunur. Önceleri çeşitli denemeler yapılmış olmasına karşın ilk kabartma yazı yazma makinesi 1892 yılında Amerika'da Hull tarafından geliştirilmiştir. Benzer bir yazı makinesi O.P. tarafından 1900'lü yılların başında Almanya'da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu makine normal daktilo tekniğinin benzeri olan ve yalnız 6 noktayı basan 6 tuşu bulunan bir makinedir. Bu yolla okumayla yazma arasında tabletin yarattığı farklılık ortadan kaldırılmıştır. Bir simgenin bütün noktaları tek el hareketiyle basılabildiği için yazıyı neredeyse normal daktilo hızına yazmak mümkün olabilmektedir. Sırası gelmişken ilginç bir bilgi daha verelim. 19. yüzyılın ortalarında eğer ne kadar ilk normal yazı daktilosu 1808 yılında İtalya'da icat edilmişse de ABD'de normal yazı daktilo makinesi körler için bir yazı aracı arayışı sırasında geliştirilmiştir. Hatta makinenin tuşlarının dizilişinin nasıl olması gerektiği büyük ölçüde körler okullarında yapılan denemelerle şekillenmiştir. Kuşkusuz bu gerçeği bilmeyenler bugün mekanik daktilodan bilgisayara evrimleşmiş klavyeyi körlerin nasıl kullanabildiğine şaşıp kalmaktadır. 1970'li yıllardan itibaren elektroniğin ve yeni plastik malzemelerin kullanılmasıyla tam bir elektronik daktilo özelliğine sahip, hafif ve sessiz çalışan kabartma yazı daktiloları ve bilgisayarın gelişmesiyle çeşitli model ve hızlarda kabartma yazı yazıcısı Braille Printer yapılmıştır. Bu aygıtlardan bazıları hem daktilo hem bilgisayara bağlandığında yazıcı işlevi görebilmekte, böylece çok yönlü bir yarar sağlamaktadır. Hatta bu makinelerin güneş enerjisiyle çalışanları bile yapılmıştır. Braille yazısıyla ilgili teknolojilerden söz ederken ilginç bir teknikten, kağıt kullanmadan Braille yazısını elektronik olarak kullanma teknolojisinden söz etmeden geçmek doğru olmaz. İngilizce ifadeleriyle kağıtsız Braille, yazılıp silinebilen Braille, yumuşak Braille, elektronik Braille gibi adlar verilen bu teknik 1960'lı yılların ortalarında hem sağır hem kör olanlar için bir haberleşme yöntemi geliştirme çalışmaları sırasında bulunmuştur. Bulunduğu günden bugüne kadar çok büyük değişmeler ve gelişmeler kaydeden bu yöntem bugün körlerle ilgili başlı başına bir sektör haline gelmiş durumdadır. Körlerin çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde farklı tiplerde ve değişik özelliklerde makineler yapılmıştır. Birçok özelliğiyle binlerce sayfalık bilgi tutabilen bir not defteri şeklinde cepte taşınabilenleri olduğu gibi, bilgisayarlara bağlanarak ya da kendi başına bilgisayar özelliği taşıyan, aynı zamanda bilgisayar monitöründeki yazıları anında kabartma olarak veren çok güçlü ve bir anda daha fazla Braille olarak bilgisayar monitörü görevini gören makineler de bulunmaktadır. Bu makineler aslında birer bilgisayardır. Makinenin üzerinde bir ya da iki sıra halinde hafifçe kabarıp kaybolabilen altışar iğnenin bulunduğu Braille hücreleri bulunur. Bu hücrelerin sayısı makinenin cinsine göre genellikle 10'dan fazla olmak üzere örneğin 12, 20, 24, 40 ve 80 olabilmektedir. Piezo elektrik teknolojisi ile elektrik akımı geldiğinde uzayan ve kısalan özel ve pahalı bir malzemeden oluşturulan 6 noktalı harfler sürekli değişerek parmağın altından geçmektedir. Bu anlamda kolayca yazılıp silinebilen bu aygıtlar körler bakımından görenler için bilgisayar monitörünün gördüğü işlevi görmektedir. Bozulmadan uzun süre kullanılması gereken bu teknoloji ile üretilmiş aygıtlar son derece pahalı olduğundan hücre sayısı arttıkça makinenin fiyatı da buna bağlı olarak artmaktadır. Bu teknolojinin kullanıldığı en basit makinelerin fiyatı bile bilgisayarın kendisinden kat kat pahalıdır. Kör kullanıcılar makinelerin üzerinde bulunan bir Braille klavyeyi ya da normal bilgisayar klavyesini kullanarak yazdıkları ya da diğer bir bilgisayara bağlayarak aldıkları bilgisayar dilindeki metinleri bu cihaz üzerindeki satırlara dokunarak Braille olarak okurlar. Çok amaçlı kullanılabilmeleri, sessiz çalışabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle başta öğrenciler, bilgisayar programcıları ve çeşitli mesleklerde çalışan körler için son derece yararlı araçlardır. Braille yazısı sadece körlerin değil, birçok az gören kimsenin de normal okuma ve yazma aracıdır. Az görenlerde sahip olunan sınırlı görme gücünün çeşitli optik ve elektronik yardımcı araç ve aygıtlarla düzeltilerek normal yazıdan mümkün olduğu kadar fazla yararlanılması düşüncesi genel olarak kabul görmüştür. Bir parça görme gücü bulunsa bile körler okullarına alınmış az gören öğrencilere kabartma yazı öğretilmektedir. Bazı batı ülkelerindeki az görenlerin okuduğu kimi okullarda öğrencilerin sınırlı görme gücünün zorlanması pahasına bu çocuklara kabartma yazı öğretilememektedir. Bunun yerine mürekkep yazısıyla eğitimini sürdürmeye teşvik edilmekte hatta zaman zaman zorlanmaktadır. Hangi çocuklara kabartma yazı öğretileceği ve hangilerinin eğitimini mürekkep yazıyla sürdürmesi gerektiğinin doğru olacağı, özel eğitim çevrelerinde hala tartışılan bir konu olma özelliğini sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nden eğitimci F. Schroeter, Kanada Ulusal Körler Enstitüsü'nün Haziran 1980 tarihinde düzenlediği Braille, gelecekte alacağı yönler konulu konferansta ne tür az gören çocuklara Braille yazısı öğretileceği ve hangi özellikleri bulunan az gören çocukların eğitimini mürekkep yazıyla sürdürmeye teşvik edilmesi gerektiğine ilişkin ölçütü şöyle formüle etmiştir. Eğer çocuk mürekkep yazıyla basılmış bir metni eliyle tutarak normal okuma uzaklığında okuyabiliyor ve uzun süre okuduğu halde gözü zorlanmıyorsa, bu çocuğa mürekkep yazı öğretilmesi ve eğitimini böyle sürdürmesinin sağlanması yoluna gidilmelidir. Başka bir deyişle eğer çocuk normal gören bir insan gibi işlev yerine getirebiliyorsa, normal yazı okuyan bir kişi olarak eğitimini sürdürebilecek demektir. Buna karşın çocuk uzun süreli bir okuma işlemi sırasında gözünde bir rahatsızlık hissediyorsa ve uzun süre okuyamıyorsa bu çocuğa kabartma yazı öğretilmesi daha doğru olacaktır. Kuşkusuz burada amaç bütün çocukların okur yazar olmasını sağlayıcı, bütün eğitim ve meslek yaşamında rahatlıkla kullanabileceği bir yazıyı ve okuma alışkanlığını edinmesinin sağlanmasıdır. İşte bu ölçüt aslında işlevsel yani fonksiyonel okur yazarlık tanımından başka bir şey değildir. Dipnot June E. Morris, Relative Efficiency of Reading and Listening for Braille and Large Type Readers, Amerikalı Körlerin Öğretmenleri Derneği Konferansı 1965. Braille yazısı hakkında buraya kadar anlatılanlara bakarak körlerin gerçek yazısı olarak benimsenmesinin ve gelişmesinin kolay olmuş olduğunu düşünmek yanlıştır. Körlerin tarihteki serüvenini anlatırken kabartma yazının gelişim ve benimsenme öyküsüne kısaca değinmenin yararlı olacağını düşündük. Braille yazısının körlerin gerçek yazısı olması mücadelesi. Kabartma yazının bulunuşunun anlatıldığı bölümde Louis Braille'in kendi ülkesi Fransa'da bu yazının ancak ölümünden 2 yıl sonra 1854 yılında körlerin resmi yazısı olarak kabul edildiğine değinilmişti. Braille'in noktalı yazısı henüz fazlaca tanınmamaktaydı ve okuma yazma bu sorunun çözümü için çeşitli kimseler benzer düşüncelerden hareketle farklı yazılar geliştirme çabasındaydı. Dr. William Moon, 1818-1894 adında bir İngiliz, 1840 yılında Moon alfabesi adıyla yeni bir alfabe geliştirmiştir. Bu alfabede genel olarak yalınlaştırılmış ve ayrıntıları çıkarılmış normal harfler kullanılmıştır. Bazı parmağa karmaşık gelecek harfler kullanılmayarak onların yerine çizgilerden oluşan bazı yeni simgeler geliştirmiştir. Yalnızca büyük harflerin kullanıldığı bu alfabede örneğin H harfi kısa yatay bir çizgi olarak gösterilmişken, A harfi orta çizginin kullanılmamasıyla oluşturulmuştur. Bu harflerle hazırlanan kalıplar hafifçe ıslatılmış kağıda şekil vermekte ve sonra kağıtlar fırınlanarak kurutulmaktadır. Yazı daha çok bir okuma aracı olarak düşünülmüştür. Bu yazıyı okurken parmaklarının sürekli olarak alttaki satırın başına atlaması gerekmemekte, bir satır soldan sağa doğru okunurken alttaki satır sağdan sola doğru okunarak el hareketinin tümü değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Alfabenin Braille alfabesine göre daha fazla yer kaplaması, kağıdın tek yüzünün kullanılması bu yazıyla basılmış kitapların Braille kitaplardan daha hacimli olmasına neden olmaktadır. Bazı çevreler tarafından ileri yaşta kör olmuş, Braille yazısını okuyamayacak kadar parmak duyarlılığı kaybolmuş kimseler için yararlı bir yazı çeşidi olarak düşünülmektedir. Bugün 3000 civarında kişi bu yazıyı temel okuma aracı olarak kullanmaktadır. İngiliz Kraliyet Körler Enstitüsü RNIB bu yazının unutulmaması, kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmakta, Moon alfabesine kitap ve dergiler basmayı sürdürmektedir. İngiltere dışında kimi İngiliz Uluslar Topluluğu ülkelerinde de Moon yazısıyla basılmış kitaplardan yararlanan ülkeler bulunmaktadır. 1824 yılında doğan ve 1853-1856 yılları arasında Kırım Savaşı'na doktor olarak katılmış, gözleri zayıflayınca körlerle ilgili konulara yönelmiş Dr. T.R. Armitage, 1868 yılında sonradan bugünkü İngiliz Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü'ne dönüşecek olan derneği kurduğunda, ülkede körler için geliştirilmiş birbirinden farklı yaklaşık 20 çeşit yazı bulunduğunu görmüştür. Bunların çoğu normal yazıdan üretilmiş yazılardır. Örneğin İncil bu yazılardan 5 tanesinde ayrı ayrı basılmış durumdadır. Belli bir yazıyı bilen ve kullanan bir kişinin diğer yazıları bilmemesi durumunda okuma olanakları son derece kısıtlıdır. Bu sorunu çözmeye yarayan Dr. Armitage birden fazla yazıyı bilenler arasında bir araştırma yapmış ve o sırada diğer yazılarla karşılaştırıldığında çok az kişinin bildiği Braille yazısının en iyi yazı çeşidi olduğu sonucuna varmıştır. Bu sonuç üzerine kurduğu dernek hem Braille hem Moon alfabelerini körlerin kullanabileceği en iyi alfabeler olarak kabul etmiş ve İngiltere'de izleyen yıllarda başta Braille ve Moon alfabelerinde basılan malzeme sayesinde ülkede bu sorun kökten çözülmüştür. Braille yazısının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki serüveni de oldukça ilginçtir. Ülkedeki ilk körler okulu olan Boston, kentindeki Perkins Körler Okulu'nun kurucusu Dr. S.G. Howe, Latin alfabesinin küçük ve büyük harflerinde bazı değişiklikler yaparak, örneğin köşeleri biraz belirgin hale getirerek körlerin kullanacağı bir yazı geliştirmiştir. Bu yazıya Boston Line Type adı verilmiştir. Geliştirdiği bu yazıyla 1835 yılında başta bazı dini eserler olmak üzere çeşitli kitapların basımına başlamıştır. Burada basılan kimi ders kitapları diğer bazı okullarda da ilerleyen yıllar içinde kullanılmıştır. Bu arada Philadelphia Körler Okulu'nda benzer bir yazı geliştirilmiş ve ülkede ilk kabartılmış yazıyla kitap basımı gerçekleştirilmiştir. Missouri eyaletindeki körler okulunun kurucularından biri olan Dr. Simon Pollack, Louis Braille'in 6 noktalı yazısının 1854'te Fransa'da körlerin yazısı olarak resmen kabulünden kısa bir süre sonra bu yazıyı okulunda kullanmaya başlamıştır. 1880'li yılların başlarında Braille yazısının kullanımı Missouri eyaletinden diğer eyaletlerdeki pek çok körler okuluna yayılmış ve Perkins Körler Okulu'nun bir yan kuruluşu olan Howe Yayın Evi bastığı ders kitaplarını American Braille adı verilen yine Braille'in bir şeklinde basmaya başlamıştır. New York Körler Kurumu Müdürü William Wade 1868 yılında New York Noktası adıyla bilinen bir başka noktalı yazı geliştirmiştir. Bu yazı üst üste iki nokta ve birden dört noktaya kadar yan yana dizilen noktalara dayanan ve uzun kenarı üzerine oturmuş bir dikdörtgen izlenim veren bir yazı çeşididir. Bu yazı ABD'deki birçok körler okulunda yıllarca kullanılmıştır. Ayrıca 1879 yılında Amerikan Kongresi'ni kabul ettiği kör çocukların eğitiminin geliştirilmesi yasası gereğince, Amerika'da okullara kitap üreten, resmi bir matbaa durumunda kurulan Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki Amerikan Körler Basım Evi APH tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır. ABD'de Braille yazısının yaygınlaşması yıllar sürmüş, bu sorun 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ancak çözülebilmiştir. 1932 yılında Amerika'dan gelen Braille otoriteleriyle İngiliz temsilciler arasında yapılan toplantıda İngilizce için standart bir Braille alfabesi ve kısaltma sistemi kabul edilerek bu sorunun çözümünde ve Braille yazısının kabullenilmesine önemli bir adım daha atılmıştır. Günümüzde kullanılan İngilizce Braille yazısı bu sözü edilen anlaşmayla belirlenmiş yazıdır. Sesli kitaplar. Louis Braille'in geliştirdiği yazı uluslararası planda yukarıda ana hatları sunulduğu şekilde benimsenme sürecini yaşarken başka bir alanda ilginç bir gelişme olur. Aralarında elektrik lambası, dikiş makinesi gibi birbirinden yararlı 1300'den fazla icat gerçekleştirmiş olan ünlü Amerikalı Thomas Edison, 1877 yılında bir arkadaşına heyecanla yeni yaptığı bir aygıtı göstermektedir. Aygıt mumdan yapılmış dönen bir silindir üzerine değen bir iğne ve ona bağlı bir borudan oluşmaktadır. Boruya konuşulunca titreşimler iğneyi titretmekte ve titreşen iğne dönen mum silindir üzerinde sesin şiddetine ve tonuna bağlı olarak farklı derinliklerde izler bırakmaktadır. Daha sonra iğne aynı çizgiler üzerine gezdirildiğinde aynı şekilde titreşerek hafifçe önceki sesleri geri vermektedir. Böylece tarihte ilk kez sesi kaydederek saklamak gerçekleştirilmiş oluyordu. Edison, fonograf adını verdiği bu aygıtın patentini almak üzere patent idaresine başvurur. Fonografın yararlı olabileceğini düşündüğü 10 kullanım alanını dilekçesinde sıralar. Yaptığı bu sıralama Edison'un nelere öncelik verdiğini göstermesi bakımından son derece ilginçtir. Yazısında fonografın kullanılabileceği ikinci sıradaki alan için şunları yazmıştır. Kitaplar profesyonel eğilimli, hayırsever okuyucular ya da sırf bu iş için istihdam edilmiş kimseler tarafından okunabilir ve bu kitaplardan oluşan kayıtlar, plaklar, körler için açılmış bakım evlerinde veya yurtlarda kullanılabilir. Edison, 1878, Lowenfeld, sayfa 182. Fonografın körlere kitap okunmasında kullanılabileceği konusunda oldukça duyarlı ve uzak görüşlü bir yaklaşım göstermiş olan ünlü mucit, örneğin bu aygıtın müzik kayıtlarında kullanılabileceği konusunu bile listesinde 4. sıraya koymuştur. Ne yazık ki bütün çabalarına karşın fonografı üretecek bir firma bulamamıştır. Edison'la yaşanan bu ilginç durum daha başka alanlarda da yaşanmıştır. Örneğin Alexander Graham Bell sağır olan bir kıza işitme cihazı geliştireyim derken telefonu icat etmiştir. Bu örnekleri uzatmak mümkündür. Bu yeni teknolojinin Edison'un öngördüğü gibi körlere kitap okunmasına kullanılması düşüncesinin gerçekleşebilmesi için biraz zaman geçmesi ve bu alanda yeni bazı teknik ilerlemelerin gerçekleşmesinin beklenmesi gerekecektir. Bu alanda ilk kayda değer girişimler ancak 1930'lu yılların başlarında ortaya çıkabilmiştir. Sesli kitap uygulamasının kısa tarihi içindeki ana çizgileri sunmak, kanımızca okuyucu açısından bugün artık günlük hayatın neredeyse ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiş, dijital kayıt teknolojileri yokken körlerin ne şartlarda okuma ihtiyacını gidermeye çabaladığını göstermesi yönünden ilginç olabilecek unsurlar içermektedir. Sesli kitap teknolojisinin gelişimi genel olarak ticari anlamda başta müzik kayıtları için geliştirilmiş kayıt teknolojileriyle paralellik göstermişse de özel niteliğinin bulunması ve ihtiyacın büyük olması nedeniyle yer yer ondan ayrılmış hatta zaman zaman öne geçmiştir. Örneğin ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında ilk kez ticari plak ve pikap endüstrisinde kullanılan teknoloji, sinema filmlerinin ses kanalı teknolojisindeki ilerlemelerle uzaktan radyo aracılığıyla gönderilen sinyallerin yazıya çevrilmesine yararlanılan teknolojinin birleştirilmesiyle ancak uygulanabilmişken, bu teknoloji daha 1932 yılında Amerikan Körler Vakfı tarafından sesli kitap kayıtlarında kullanılmıştır. Bu tarihe kadar gerek maliyeti gerekse plakların kapladığı yer bakımından fonografın sesli kitap için kullanılması pek mümkün olamamıştır. Bu uygulamayla o zamanki ticari plaklarda kullanılan inç başına düşen çizgi sayısı %50 artış ile 150'ye çıkarılıyor, plakların dönüş hızı dakikada 33 1 bölü 3'e indiriliyordu. Bu hızla dönen motorlar o sıralarda radyo istasyonlarında kullanılmaktaydı. Müzik kayıtları için o zamanlar 78 devirli pikaplar kullanılmaktadır. Yalnızca tek yüzü kullanılan plakların çalış süresi 15 dakikadır. 19. yüzyılın ünlü Rus romancısı Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanı çapı 30,5 santim olan 48 plağa kaydedilebilmiştir. İlk kaydedilen plaklar arasında İncil, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan Anayasası gibi tarihsel belgelerin yanı sıra Shakespeare'in yapıtları yer almıştır. Tolstoy'un Savaş ve Barış romanı 1930'lu yıllarda 8 kutu içinde 160 plak. Amerikan İç Savaşı sırasında yaşanan hüzünlü bir roman olan Rüzgar Gibi Geçti romanı 80 plak tutmaktaydı. Bu kayıt yönteminde daha çok erkek sesleri kullanılmıştır. Bu teknolojiyle kadın seslerinin asıllarına uygun şekilde kaydedilmesi oldukça zordu. Bu nedenle zorunlu olmadıkça kadın sesi kullanılmamıştır. Buna ek olarak okuyucunun yapacağı yanlışların kayıt sırasında düzeltilmesi mümkün olmadığından okuyucunun hatasız okuması zorunlu olmuştur. İlk yıllarda yapılan kayıtlarda seslerin net şekilde kaydedilebilmesi için okuyucunun dakikadaki okuma hızının en fazla 160-170 kelime arasında olması gerekmiştir. İlk plaklar ortalama 75 kere çalınabilmekte ve bunları çalmakta kullanılan iğnelerin sık sık değiştirilmesi gerekmektedir. Başlangıçta plakların tek yüzüne yapılan kayıtlar daha sonra her iki yüzüne de yapılmaya başlanmış, ancak plağın iki yüzü ayrı iğneler kullanılarak dinlenebilmiştir. Bu arada iğnelerin değiştirilmesi oldukça zordu. Makineler sık sık bozulmakta ve parçaları standart olmadığından yerel tamirciler tarafından onarılamamaktadır. Sesli kitap plaklarını çalan makineler önce zemberekli olarak yapılmış, daha sonra elektrikli modelleri geliştirilmiştir. Ancak zemberekli makineler daha uzun yıllar kullanılmıştır. Amerikan Kongresi 1931 yılında çıkardığı bir yasayla ülkedeki körlerin kitap ihtiyacını karşılama görevini Kongre Kütüphanesi'ne vermiş ve bu kütüphane bünyesinde Ulusal Körler Bölümü, NLS adıyla özel bir bölüm kurulmasını kararlaştırmış, ilk aşamada kabartma kitap üretimi için bu bölüme 100 bin dolar tahsis etmiştir. Yasayla sağlanacak kabartma kitaplar için merkezi bir dağıtım şebekesi oluşturulması da öngörülmüştür. Kongre Kütüphanesi ayrılan bu ödenekle yetişkin körlere kitap projesi çerçevesinde teklif veren 4 kabartma yazı basım evine ilk aşamada 15 kitap sipariş vermekle işe başlamıştır. Amerikan Kongresi 1934'te kabul ettiği bir yasayla 1932 yılında geliştirilmiş olan sesli kitap uygulamasını Kongre Kütüphanesi bünyesine almıştır. Bu tarihten 7 yıl sonra 1941 yılında şebekeye bağlı kütüphanelere dağıtılmış durumda 540 plak halinde sesli kitap, 3000 tanesi zemberekli olmak üzere 23000 pikap yetişkin körlere ödünç verilmek üzere çeşitli kuruluşlara dağıtılmış bulunmaktaydı. Şebeke kütüphanelerinin hizmet götürdüğü sesli kitap dinleyen abone sayısı 15600'dü. O tarihte şebeke kütüphanelerinin Braille kitap programından yararlanan abone sayısı 4000 kişiydi. Bu kişiler sesli kitap programından da yararlanabilmişlerdir. İngiltere'de sesli kitaplarla ilgili araştırmalar 1. Dünya Savaşı sonunda savaşta kör olan çok sayıda insana okunacak malzeme sağlama ihtiyacından kaynaklanmış ve uygun bir yöntem bulunana kadar sürdürülmüştür. 1935 yılında Kraliyet Körler Enstitüsü ile savaşta gözlerini kaybeden İngiliz ordu mensuplarına refah götürmek amacıyla çalışan St. Dunstan's kuruluşu, ortak olarak gramofondan yararlanarak sesli kitap uygulamasını başlatmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1948 yılında yeni bir tip pikap geliştirilmiştir. Eski modellere göre daha küçük, daha hafif olan bu pikaplar hem 10 hem 12 inç çapındaki plakları çalabilecek durumdaydı. Ve bu pikaplarda plaklara zarar vermeden arka arkaya 40 plağı çalabilecek yarı dayanıklı iğneler kullanılmaktaydı. O zamanlar bu yeni tip makineler bu alanda önemli bir aşama olarak değerlendirilmiştir. 200 plak çaldıktan sonra değiştirilmesi gerekebilecek yarı dayanıklı iğnelerin kullanılmasına 1950'li yıllarda geçilmiştir. Ancak farklı firmalar tarafından üretilen makinelerde birbirinden farklı iğneler kullanılmıştır. Örneğin 1958 yılındaki duruma bakacak olursak, sesli kitap makinelerinde 4 farklı iğnenin kullanıldığı görülecektir. 1951 yılında Kentucky eyaletindeki Amerikan Körler Basım Evi ve Amerikan Körler Vakfı, mikrofondan doğrudan ana mum kalıp plağı okuma uygulamasını bırakarak, kayıtları önce manyetik şeritlere yapmaya başlamıştır. Okuma sırasında yapılacak hataların düzeltilebilmesi bu sayede mümkün olabilmiştir. Bu gelişme, kitap kaydedilmesi işleminde önemli bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Hatalar düzeltilerek son şekli verilen manyetik bantlardan ses hiçbir kaybı uğramadan plağa aktarılabilmekteydi. ABD'de sesli kitapların plaklara kaydedilmesi teknolojisinde sonraki yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. 1957 yılında geliştirilen yeni bir pikap hem dakikadaki devir sayısı 33/1/3 hem de 16/2/3 olan plakları çalabilecek durumdadır. 1963 yılından itibaren bütün sesli kitap kayıtları 16/2/3 devirli çapı 25,4 santim olan plaklara yapılacaktır. Bu plakların her bir yüzü 45 dakika sürmektedir. 1964 yılında o ana kadar kullanılmakta olan safir iğnelerin yerine bu kez elmas sili çift iğneler kullanılmaya başlanacaktır. Bu iğneler öncekine kıyasla iki kat daha pahalıya mal olmaktadır. Ne var ki önceleri 150 saat olan bir iğnenin kullanma süresi 10 katına, yani 1500 saate çıkarılmıştır. İğnelerin plak üzerindeki bozucu etkisi azalarak plakların daha fazla kişi tarafından dinlenmesi mümkün hale getirilmiştir. 1959 yılında bu kez 8-1 bölü 3 devirli plakları çalan makineler geliştirilecek, ancak 1965'ten itibaren kayıtlar bu hızla dönen ve 25,4 santim çapındaki plaklara yapılacaktır. Kütüphanenin yaptığı bütün dergi kayıtları 1969 yılından, kitap kayıtları ise 1971 yılına itibaren düşük devirli bu plaklara yapılacaktır. Bu hızla dönen 30,48 santim çapında bir plağa 2,5 saatlik kayıt yapılabilmektedir. Kütüphanede hala kullanılan kayıt yönteminde 22,86 santimetre çapında 8-2 bölü 3 devirli ince esnek plastik diskler kullanılmaktadır. Bu nedenle her yüzüne 1 saatlik kayıt yapılabilmektedir. Kalınlığı 8 milimetre olan ince esnek plakların Kongre Kütüphanesi'nin körler ve fiziksel özürler programına alınması 1968 yılına rastlamaktadır. 1971 yılına itibaren bu tür plaklara yapılan kayıtlarda yıllar geçtikçe önemli bir artış olmuş, geçen süre içinde kütüphanede bu plaklardan oluşan çok geniş bir kitap koleksiyonu ortaya çıkmıştır. Özellikle bu tür plaklara dergilerin kaydedilmesi maliyette büyük düşüşler sağladığı gibi okuyucular açısından büyük kolaylıklar getirmiştir. Dipnot: Programmed Learning for the Blind, Education of the Visually Handicapped, 1970 sayfa 211. 1930'lu yıllardan itibaren çok uzun olmayan tarihinde sesli kitapların plağa kaydedilmesi ve teknolojisinde elde edilmiş ilerlemeleri daha iyi görebilmek için aşağıdaki bilgiler sunulmuştur. 33 1 bölü 3 devirle dönen sert plakların bir yüzü 30 dakika sürmekte, plak çapı 30,48 santim normal bir kitabın kaydı için gerekli olan plak sayısı 12, ortalama bir kitabın ağırlığı 3,8760 kilogramdır. 16-2,3 devirle dönen sert plakların bir yüzünün çalış süresi 45 dakika, plağın çapı 25,4 santim, ortalama bir kitap kaydı için gerekli olan plak sayısı 8 ve ortalama bir kitabın ağırlığı 2,508 kilogramdır. 8-1 bölü 3 devirle dönen yine sert plakların bir yüzünün çalış süresi 88 dakika, plak çapı 25,4 santimetre, ortalama bir kitap için gerekli olan plak sayısı 4, ortalama kitap ağırlığı 0,798 kilogramdır.